Ayrım 25, sayfa 249. Aynı oturumda muhalefete mensup Erzurum mebusu Durak Bey, kadınlara cephane taşıtılmasına karşı çıkan uzunca bir konuşma yapmış ve İnebolu yollarında gördüklerinden örnekler vermiştir. Anlattığına göre Durak Bey, geçen yıl Ankara'dan İnebolu'ya giderken küre belinde 40-50 eşekle gelen bir kadın kolu görmüştür. Arkalarında cephane sandığı olarak yukarı doğru gelmektedirler. Ocak ayının 3'ü veya 5'idir. Durak Bey bu kadınları önce Hristiyan zanneder. O tarihlerde Karadeniz kıyılarındaki Hristiyanlar iç bölgelere naklediliyorlardı. Fakat yanlarından gelip geçtikleri vakit Hristiyan olmadıklarını anlar. 5 dakika sonra ikinci bir kafiliye rastlar. Başlarında 8-10 yaşlarında bir çocuk vardır. Yaşar adlı bu çocuğa götürdükleri şeyin ne olduğunu sorar, cephane yanıtını alır. Nereye götürdüklerini sorar, çocuk ne bileyim, Büyük Millet Meclisi emir vermiş, biz bunları taşıyoruz yanıtını verir. Durak Bey olumsuz olarak gördüğü bu emri meclis adına verilmiş olmasından üzüntü duyar. Meclisin böyle bir emri olmadığını bilmektedir. Bu sırada aşağıdan üçüncü bir kafile görünür. Yanlarında bir asker ve bir jandarma vardır. Durak Bey jandarmaya, bu kadınlara niçin cephane taşıttırıyorsunuz diye çıkışır. Ondan ben muhafızım, bilmem, şu geriden gelen muhtara sorun yanıtını alır. Kadınlar yalın ayak, çırılçıplaktır. Bazılarının çocukları kucaklarındadır, kanter içindedirler. Durak Bey, gördüklerinin yalan olmadığı konusunda yemin etmektedir. Arabadan inerek ağlamaya başlar. Muhtarı çağırır, jandarmaya sorduğu soruyu ona da sorar. Muhtar, emrin Büyük Millet Meclisi'nden verildiği, kadınların cephane götürdüğü, çünkü İnebolu'ya cephane dolduğu, bunun acele gitmesi gerektiği yanıtını verir. Sizin hayvanlarınız yok mu sorusuna da hayvanlarının cephane taşıya taşıya öldüğünü söyler. Muhtardan artık soracak bir şey kalmamıştır. İnebolu'ya inen Durak Bey, mağazasına gittiği Çolakzade Nuri Bey'i bu konuda sorguya çeker. Kadınların cephane taşımasını mebuslara yazıp yazmadıklarını sorar. Nuri Bey, yazmadık ama yazmak teşebbüsünde idik yanıtını verir. Bunu askeriye yapıyor dedikleri için kalkıp postaneye gider. Menzil müfettişi olan ve namuslu bir kişi olarak tanıdığı Osman Bey ile haberleşir. Eğer bunu askeriye yapıyorsa niçin meclis emriyle yaptık dediklerini sorar. Büyük Millet Meclisi böyle şeylere hiçbir vakitte razı değildir der. Osman Bey'e şunları da söyler. Bu kadınların babaları şehit, kardeşleri şehit, evlatları şehit, babaları gazi, evlatları gazi, kardeşleri gazidir. Biz bütün gün burada yatarken tüfeğini almış seni o bekliyor. Evet, biz bunu çağırırken evladını, karısını, çocuğunu bıraktığı vakit gönderdiğimiz zamanda biz bunu ne surette gönderdik? Dedi ki git, biz senin evladına, karına, çoluğuna, çocuğuna bakarız, ekmek veririz. Fakat böyle yapmadık. Çıkarttık sokaklara yalın ayak başı açık perişan bir halde cephaneyi de verdik arkasına gönderdik dedim. Şimdi bunların kocaları cephelerde bu hali işitirlerse geride bir karısı bir çocuk kalmış yahut bir ihtiyar annesi kalmış yahut memede bir çocuğu kalmış onun da kucağında cephaneyi veriyorsunuz o çocuğu ile cephaneyi götürüyor. Durak Bey askerin bu şartlar altında cepheden firar etmekte haklı olacağını, hükümetin de bunların takibine askeri kuvvet ayıracağını, bir kısmını öldüreceğini, bir kısmını yakalayıp divan-ı harbe vereceğini ileri sürerek Osman Bey'e şöyle söylediğini nakleder. Siz divan-ı harp reisi olsanız, bu askeri söyletseniz, o asker de, beyefendi, çok rica ederim, anamı gönderdin, karımı gönderdin, emmimi gönderdin, kimini öldürttün, kimini yaralattın, kimini topal ettin, beni de göndermişsiniz. Bir tek karım, bir tek çocuğum kaldı. Bunların da arkasına cephane vermişsin, kış günü çırılçıplak, ben ne yapayım dese. Hem namusum berbat oluyor, hem canım gidiyor, ben ne yapayım, ben kaçmayayım da ne yapayım dese. Rica ederim, sen buna nasıl hüküm verebilirsin? Osman Bey, ben titrerim. Buna karşı hüküm veremem. Bizim de bundan malumatımız yoktur yanıtını verir. İnebolu'da bir yarbay vardır. Osman Bey onun gelmesini ister. Yarbayla Durak Bey konuşur. O da bundan bilgileri olmadığını söyler. Suçu İnebolu'nun genç kaymakamına yükler. Durak Bey soluğu kaymakamın makamında alır. Bu kadınları bu cephaneyi taşımaya kim icbar ediyor, kim yüklüyor, kim gönderiyor, 6 saatlik yola gönderiyorsunuz diye sorar. Belediye başkanı ve eşraftan birkaç kişi de oradadır. Eğer İnebolu'da yığılmış cephanenin dağın arkasına bir an önce aşırılması ve bunu kadınların yapması gerekiyorsa, önce kendi eşinin, sonra belediye başkanının eşinin, eğer kendi Durak Bey'in eşi orada olsa onun da bir sandık alıp götürmesini önerir. Yok, bizimkiler böyle nazlı nimetle beslensin, köylü çalışsın, ölen o zavallı köylü, sonra karısı da cephane taşısın, bunun nerede yeri vardır diye konuşur. Kaymakam itiraf eder. İnebolu'ya yığılan cephaneyi bir an önce kaldırmak gerekince valiye telefon ettiğini, valinin emri üzerine yakın köylere jandarma çıkardığını, köylerde hayvan kalmaması, erkeklerin de olmaması nedeniyle çaresizlikten kadınlara taşıttırmak gerektiğini söyler. Durak Bey meclis kürsüsünden kaymakama "Allah belanı versin, Allah seni kahretsin, yerin dibine bat, buyurun efendiler cenaze namazına" diye beddua etmektedir. Bolu mebusu Nuri Bey ayağının altını alıp da "ezmedin mi" diye sorar. Durak Bey "ne yapayım, gitti orada da bir delik yaptı" derler diye kaymakamın niçin ayağının altını alıp ezmediğini anlatmak ister. Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları Cilt 3 Sayfa 541. Kemal Koçer'in 1946'da yayımlanan Kurtuluş Savaşlarımızda İstanbul adlı kitabında Durak Bey'in sonradan bu konuda yazarı anlattıkları da yer almaktadır. Durak Bey, Küre'den İnebolu'ya inerken karşılaştığı görünümleri anlattıktan, hatta bunun için yaptığı yukarıda anlatılan şikayeti dile getirdikten sonra, "İdarede zaaf vardı, ceza görenler oldu" demekte, "hakikati halde Türk kadını yine gönül rızası ile bu fedai kafiliye karışacaktı, Türk eriyle kadını arasında mertlik davasına ne fark olabilirdi" diyor. Kadınların bu zor koşullarda hiç nazlanmadan cephane taşımasını Türk kadınının yurtseverliğine bağlıyor. O, bu sandık içindekilerin ne olduğunu, nereye ve niçin gittiğini biliyordu. Biliyordu ki mukaddes toprağın korunması buna bağlıdır. Erkekler evde değil, cephede idi. "Dinlenen birkaçıyla hasbihal ettim. Bir iman halinde, kurtuluş günümüz yakındır. Keşke daha çok gelse de taşısak" dediklerini anlatıyor. "Düşündüm ki generalim, Türk kadını bunu kendisine de düşen bir vazife bilerek yapıyordu." Uzun yıllar devam eden harp, o diyarın kudretini de baltalayınca İnebolu'da yığılan cephaneyi içerilere taşımak, yarınki meydan muharebesini kazanmak demekti ve bu yol kurtuluş yoluydu. Kemal Koçer, Kurtuluş Savaşları'nda İstanbul işgal senelerinde MM gruplarının gizli faaliyetleri, sayfa 195. Koçer bu konuyu İnebolu'ya gemiyle savaş araçları kaçırması münasebetiyle anlatıyor. Onun meclisteki konuşmasıyla bu anlattıkları arasında bakış açısı bakımından büyük fark vardır. Bu farkın nedeni, ikinci görüşünü söylediği zaman sırtında cephane taşımış kadın artık Kurtuluş Savaşı'nın adeta bir simgesi ve ulusun övüncü olmuştur. Koçer'de İnebolu'nun fedakar kadınını görüp de yarından ümitli olmamak tabii miydi? Tarih kahramanlık sayfaları yazmıştır. Fakat hangi bir millet, hele 20. asrın hangi milleti bunca mahrumiyetler içinde azim ve imanını kaybetmemiştir? Muzaffer milletler de menfaatlerine, heveslerine bağlı kaldığı bir sırada arkasında cephane sandığı, kucağında yavrusu, İnebolulu kadın, tabiatın bütün şiddetine ezercesine de muvaffakiyetle bu büyük mevcudiyet yarınki nesillere de en yüksek bir fazilet dersi vermişti. Bugünkü yurdun toprağı o hamiyetli ananın alın teriyle ve yavrusunun kanıyla sulanmıştır. Bu bir parlak levhadır ki her faziletli insan onun karşısında titrer ve derin saygı duyar. İşte bu millet, bu güzel yurdun bekçisi oldukça hangi çılgın bu toprağa el ve dil uzatabilir? Koçer, sayfa 56. Nazım Hikmet Kurtuluş Savaşı destanında cepheye cephane taşıyan kadın kollarını dizelerinde ölümsüzleştirmiştir. Ek 1. Kadınlar. Ayın altında kanılar gidiyordu. Kanılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta, sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Kanılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler, başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi, ufacık, kısacıktılar. Ve pırıltılar vardı hasta, kırık boynuzlarında. Ve ayakları altında akan toprak, toprak ve topraktı. Gece aydınlık ve sıcak ve kanılarda tahta yataklarında koyu mavi humbaralar çırılçıplaktı. Ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkunç ve mübarek elleri, İnce, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yârimiz ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşulan ve ağıllarda, ışıltısında yere saplı bıçakların oynak ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar. Bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında, kanıların ve hartuçların peşinde, harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi, aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve 15'lik şarapnelin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kanılar yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Nazım Hikmet, Kuvayi Milliye Destanı. Kanı kolları halinde cephane taşıyan kadınları çok güçlü bir biçimde betimleyen ve yıllardır ulusal bayramlarda okullarda okutulan ikinci bir şiir Fazıl Hüsnü Dağlarca tarafından yazılmıştır. Mustafa Kemal'in Kanısı, Ek 2. Mustafa Kemal'in Kanısı. Yediyordu Elif kanısını, kara geceden geceden. Sanki Elif Elif uzuyordu, inceliyordu. Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar. İnliyordu dağın ardı yasla, her bir heceden heceden. Mustafa Kemal'in kanısı derdi kanısına, mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı. Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik. Nam salmıştı asker içinde. Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü, doğrulmuştu yola önceden önceden. Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif. Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onlar. Kocabaş çok ihtiyardı, çok zayıftı. Mahzundu bütün bütün sarı kız yanı sıra. Gecenin ulu ağırlığına karşı hafiftiler inceden inceden. İnceydi Elif. Kuvvetliydi kanı başında. Elma elmaydı yanakları, üzüm üzümdü gözleri. Kınalı ellerinde rüzgar geçerdi daim. Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına. Alını yeşilini kapmıştı, geçirmişti niceden niceden. Durdu birdenbire kocabaş. Ova bayır durdu. Nazar mı değdi göklerden ne? Dah etti yok, daha dedi gitmez. Ta gerilerden başka kanılar yetişti geçti gacır gucur. Nasıl dururdu Mustafa Kemal'in kanısı, kahroldu Elifçik düşünceden düşünceden. Aman kocabaş, ayağını öpeyim kocabaş, süs beni, öldür beni, koma yollarda beni. Geçer götürür ana, çocuk, mermisini askerciğin, koma yollarda beni, kulun köpeğin olayım. Bak hele üzerimden ses seda uzaklaşır, düşerim gerilere iyiceden iyiceden. Kocabaş yığıldı çamura, büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar. Örtüldü gözleri, örtüldü hep. Kalır mı Mustafa Kemal'in kanısı bacım? Kocabaşın yerine koştu kendini Elifçik. Yürüdü düşman üstüne yüceden yüceden. Fazıl Hüsnü Dağlarca. Varlık Dergisi Sayı 352 1 Kasım 1949'dan Atatürk Şiirleri Derleyen Behçet Necatigil 3. Baskı Ankara 1981 Türk Dil Kurumu Sayfa 122. Bölüm 8. Türk Kadını Cephede. 1. Kadınlar erkekleri cepheye teşvik ediyor. Kurtuluş Savaşı edebiyatında kadınların erkekleri cepheye, savaşmaya teşvik ettiği ile ilgili birçok metin vardır. Bunların bir kısmı gerçek olayları anlatır, bir kısmı kadınların ağzından yazılmış öykü, mektup ve manzumelerde geçer. Örneğin, Dertli imzasıyla Mizah Dergisi Ayine'de yayımlanan bir manzume, Ayşe'den Mehmet'e mektup adını taşıyor. Ayşe, Mehmet'in askere gittiği gün Mehmet'in annesiyle birlikte çok sevindiğini, gözleri yaşlı olarak onu beklemediklerini belirterek Mehmet'ten düşman üzerine gülerek yürümesini, süngüsünü bir an bile kınına koymamasını ve İzmir'e doğru akına başlamasını istemektedir. Ayine, Sayı 2, 25-8-1921, Sayfa 1. Ayrıca Kaplan ve Devamı, Devrin yazarlarının kalemiyle Cilt 2, Sayfa 696. Halide Edip 1920 yılı başlarında yayımlanan Efe'nin Hikayesi adlı öyküsünde Aydın'da Efe'leri işgalcilere karşı harekete geçiren şeyin kadınların feryadı olduğunu anlatmaktadır. Öyküye göre İzmir'e Yunanların çıktığını duyan Efe'ler dağda koyunlarını otlatmaya devam ederler, harekete geçmezler. Yunanlılar çiftlikleri basmışlar, ürünleri yok etmişler, mal mülk ne varsa yağmalamışlar, Efe'ler gene harekete geçmemişler. Ancak bir akşam köyün kızları önlerine çıkar. Başörtüleri parçalanmış, saçları yolunmuş, üstleri başları toprak ve kan içindedir. Hepsi bir ağızdan ağlamaktadır. Efe'nin emmisinin kızı yırtık başörtüsünü Efe'lerin suratına atarak, ''Yunan İzmir'e girdi, sustunuz. Din kardeşlerimizi soydu, sustunuz. Ne kan, ne ırz kaldı, sustunuz. Burnunuzun dibine geldi, yine başınızda oya, elinizde tüfekler dağlarda eğlendiniz.'' Bizi bugün Menderes Köprüsü'nün yanındaki Yunan neferleri yakaladılar. Koyunlarımızı aldılar, boyunlarımızdaki altınları koparttılar, üstümüzü parçaladılar diyerek ağlarlar. Kezban'ın entarisi parça parçadır, göğsünden kanlar akmaktadır. Size daha ne yaptılar diye soran efelere imamın kızı, ne yaptılar diye değil, daha ne yapacaklar diye sorun deyip o da başörtüsünü efelerin suratına fırlatır. Alın bunları örtünün, verin tüfekleri, kamaları bize. Kızlarımızın ırzını bundan sonra biz koruyacağız der. O zaman efe kızları evlerine yollar. Kızanlarla köyün eşiğinde ertesi gün öğle vakti Menderes Köprüsü'ndeki köpekleri tepelemeye ahdeder. Aydın'ın geri alınmasında Yunan askerlerinin Türk kızlarına yaptıklarından nasıl etkilendiğini de anlatır. Halide Edip, Efe'nin hikayesi, vakit, sayı 777, 4-1-1920'den Mehmet Kaplan ve devamı cilt 1, sayfa 116-122. Halide Edip, Türk'ün ateşle imtihanında Sakarya Savaşı'ndan bir süre sonra cepheden Ankara'ya dönerken Beylikköprü'de komutanın çadırında başka bir kadın askerle tanıştırılır. O kadın, ulaştırma işlerinin başındaki Fatma Çavuş'tur. Fatma Çavuş, 70 yaşlarında uzun boylu, kır saçlı fakat güçlü kuvvetli bir kadındır. Arkası dimdiktir. Yüzündeki çizgiler yaştan çok acı çekmiş olmasından ileri gelmiştir. O sabah oradan iki gazeteci geçmiş, komutan Fatma Çavuş'un omuzunda tüfekle resmini aldırtmıştır. Her gelene Fatma nineyi göstermektedir. Halide Edip'in de bu konuda yazı yazmasını istemektedir. Fatma nine bir sandalyeye oturarak başını ellerinin arasına almış, komutan odadan çıkınca Halide Edip'e şöyle konuşmuştur. Ah evladım, tüfekten ödüm patlar. Elimi dokunsam yüreğim titrer. Askerleri seviyorum, onlara hizmet edeceğim. Ama benim tüfekli resmimi niçin alıyorlar? Komutan konuşurken dizlerim titriyor. Kadın her gelene gösterilmesinden rahatsızdır. Adı var Türk'ün Ateşle İmtihanı, sayfa 206. Belli ki Fatma Nine'nin resimlerinin aldırılması gazetelerde onu gören erkeklerin yurt savunması için cesaretini artırmak içindir. Abdülhat Nuri imzasıyla Açık Söz'de yayımlanan Ana Duygusu adlı bir manzumede bir ananın evladını vatan için çarpışmaya nasıl teşvik ettiği anlatılmaktadır. Köyden ayrılırken demedim miydi, ya şehit ya gazi kahraman durmuş. Cennetlik baban da bir cenkte idi, dini bir uğrunda verdi can durmuş. Şehitlikten büyük mertebe olmaz, mahşer gününde de kan rengi solmaz. Bir sen bir babanla borcumuz dolmaz, anan da hazırdır her zaman durmuş. Abdülhat Nuri, Ana Duygusu, Açık Söz, sayı 225, 4-7-1921, sayfa 2. Ahmet Talat Onay, Sakarya Savaşı'nın sürdüğü günlerde 11 Eylül 1921, Bolu'da Dertli Gazetesi'nin eki olarak yayımlanan, ordu tarafından beğenildiği için Batı Cephesi Haber Alma Şubesi'nce yeniden 2000 nüsa bastırılıp dağıtılan, birçok köy odasının duvarına da asıldığı görülen Mehmetçiğin destanında bir ananın oğlunu cepheye gitmek için özendirmesini şöyle anlatıyor. Akşam çiftten döndüm, anam dedi ki, asker isteniyormuş, edildi ilan. İngiliz denilen o kahpe tilki yardım ettiğinden saldırmış Yunan. Tevellüdün gerçi senin 17, devlet emsaline gelsin demedi. Aslan yatağına girerse kedi, kalır mı yüreğinde acep Türk olan? İn önünde şehit düşen memişin, öcünü almaktır gidip ilk işin. Muhtara sattığın iki cebişin, parasını alıp yollarda harçlan. Ahmet Talat Onay, Milli Mücadele Yazıları, sayfa 124. Anadolu kadınlarının eşlerini, sevgililerini veya oğullarını cephede çarpışmaya teşvik etmek için söylediği sözleri, yazdığı veya yazdırdığı mektupları temsil eden birçok manzum veya nesir parça vardır. Fakat bunların gerçekten yaşanmış ve yazılmış olanlarının da bulunduğu anlaşılıyor. Yaşar Akbıyık, Kurtuluş Savaşı'nda Maraş olaylarını konu alan kitabında Maraş'tan diğer illere yardım konusunu anlatırken böyle bir olay naklediyor. Antep çarpışmalarında dört yerinden yaralanan Maraşlı Hüseyin son nefesini vermeden yanındaki arkadaşına bir şeyler işaret eder. Koynunda taşıdığı nişanlısının saçıyla birlikte gömülmesini istemektedir. Annesi de ona Antep'e hareket edeceği sırada şu vasiyette bulunmuştur. Oğlum Hüseyin, dayın Rusya'da, baban Balkan, kardeşin Murat harplerde şehit oldu. Hüseyin bana bak, son yungam sensin. Minareden ezan sesi kesilecek ise, camilerin kandilleri sönecekse sütüm sana haram olsun. Öl de köye dönme. Emu için merak etme. Harbi kazanır da dönersen Emu'ya kavuşursun. Harpten kaçar gelirsen inşallah Emu'yu mezarda görürsün. Haydi yolun açık olsun. Emu Hüseyin'in nişanlısıdır. Ve koynundan çıkan kanlı bir kağıt parçasında bir deme saçı ile nişanlım Emu'ya destan başlıklı bir manzume de vardır. Bunda Jandarma Artin'i evimde gördüm. Artin jandarma kaldıkça evlenemezdim. Maraş kurtulduktan sonra düğünümüz olur. Emu şehit olursam mezarıma bir gül dik. Verdiğin saçı öper koklarım. Ölürsem de ehemmiyet yoktur. Saçını mezarımda da öper koklarım dizeleri dikkat çekmektedir. Yaşar Akbıyık, Milli Mücadele'de Güney Cephesi, Maraş, sayfa 300. Kurtuluş Savaşı'nda söylenmiş bir kadınlar destanından bazı bölümler şöyledir. Erzurumlu Güllü Hanım, Pembe Kadın, Ayşe Hanım, hem Edibe Halide Hanım, kadın değil erkek canım. Düştü öne bu analar, dilediler, uyaralar, bütün Türkler toplanıp memleketi kurtaralar. Kanı ile cephaneyi, arkamızda erzakını, oğullarım biz taşırız, yaranızı biz sararız, siz gelmeseniz biz gideriz, düşman kanın biz içeriz, harpten geri biz dönmeyiz, ana hakkın unutmayız, harpten kaçan erkek midir? Bu sözlerden erkeklere dehşet geldi askerlere, şeref, zafer biz Türklere, hanım hanım bunlar hanım, kadın değil erkek canım. Esas Sezai Sümbüllük, Destanlar ve Divanlar İstanbul, 1940, sayfa 28'den aktaran Aynur Mısıroğlu, sayfa 169. Zaferden sonra Afyon cephesini yaran Kemalettin Sami Paşa, Bursa'da öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada büyük zaferi nasıl kazandıklarını anlatırken, kadınların erkekleri savaşa nasıl teşvik ettiğini şöyle ifade ediyor. Hepimizin kalbinde intikam sesi kudretini artırmaya başladı. Bu sesin galebesinde kadınlarımızın pek büyük yardımı vardır. Kadın sözünün, kadın gözyaşının bir erkek üzerine ne müthiş tesirler yaptığını bilirsiniz. İsimlerini hürmet ve şükranla kaydedeceğim halde Edip ve Erzurumlu Gül hanımlar geldiler. Askerle beraber ağladılar. Eğer vatanı kurtarmadan gelirseniz kadın olarak size lanet edeceğiz dediler. Bütün asker ağlayarak yemin etti. Gül hanım taarruzdan bir gün evvel bütün fırkaları gezdi. Askere birer birer yemin ettirdi. Nihayet asker kalbi aslan gibi kabarmış, harp isteriz diye ağlıyordu. Ali Sedat, Milli Ordu Nasıl Doğdu, Nasıl Kazandı? Renin, sayı 21, 3-11-1922, ayrıca Kaplan ve Devamı cilt 2, sayfa 1086. Büyük taarruzda cephe gerisindeki Türk halkının çocuk ve yaşlıları da silahlanarak orduya yardıma koşmuşlardır. Türk İstiklal Harbi 2. cilt 6. kısım 3. kitap sayfa 45. Vatanın kurtuluşu için Anadolu'da kadın erkek birlikte çalışmaktadırlar. İleri gazetesinin haberine göre kadın, erkek, çocuk, bütün Anadolu coşkun bir halde istiklallerini müdafaa etmektedirler. Betindeki aslı cuşan ve huruşan. Verilen bir resimde Anadolu'da karı koca iki fedakar görülmektedir. Bunlar Remzi Bey ve Fikret Hanım'dır. Bu ikisi Halide Edip'in Anadolu'ya gitmesine aracılık etmişlerdir ve şimdi Anadolu'da Kadınlar Teşkilatı'nda önemli görevler üstlenmişlerdir. İnönü Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya giden bir arkadaşın izlenimlerinde şöyle denilmektedir. Anadolu'nun saf, lakin harap şehir ve kasabalarında istiklal aşkı ile titreyen mavi semalarında çok şükür ya Rabbi bir hürriyet havası esiyor. İleri, sayı 1202, 2-6-1921, sayfa 1. Anadolu'da iman. Kadınların erkekleri cepheye ve savaşmaya teşvik etmesinin örneklerine 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda Batı'da da rastlanmaktadır. Süheyla Kadıoğlu, Batı Ülkelerinde Kadın Hareketleri, sayfa 41 ve devamı. Bunun olumlu ya da olumsuz bir eylem olduğunu karar vermek için savaşın niteliğine bakmak gerekir. 1. Dünya Savaşı'nda İngiliz, Fransız, Rus, Alman, İtalyan veya ABD kadınlarının erkeklere savaşa katıl telkini yapması emperyalist amaçları hizmet etmiştir. 2. Dünya Savaşı'nda ise Alman emperyalizmine ve faşizmine karşı bütün ülkelerde savaşmak olumlu bir eylemdir. Türk kadınlığının hem Batı'nın saldırılarına karşı Osmanlı Devleti'ni Kurtuluş Savaşı yıllarında Türkiye'yi savunması hem de erkekleri de bu konuda yüreklendirmesi olumlu bir harekettir.